Çınaraltı. TGRT FM'in değerli dinleyicileri, bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra bu yeni programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programa geçmeden evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, ülkemizin pek çok yerinde ve bilhassa İstanbul'da büyük, zarif fakat ne için yapıldığı anlaşılamayan binalar vardır. Bunlar biraz araştırılırsa birer baruthane olduğu görülür. İstanbul baruthanelerinin bilhassa Türk Osmanlı tarihinde ve sanat tarihimize çok ehemmiyetli bir yeri var. Şimdiye kadar kafi miktarda tetkik edilmemiş Türk Osmanlı baruthaneleri. Başlangıcından sonuna kadar hep mücadelelerle, muharebelerle geçmiş Osmanlı Devleti'nin ömrü ve tabi harbin en mühim malzemesi baruttur. Napolyon'a yenildik demişler, rapor istiyorum demiş, 30 tane sebebi var efendim demişler. Başla demiş saymaya, 1. Barutumuz bitmişti. Tamam demiş Napolyon, bundan sonrakilerini saymana gerek yok. Barut bitti mi, diğer bütün sebepler boşuna. İşte Osmanlı Devleti'nde birçok yerde bu sebeple, bu ehemmiyeti sebebiyle baruthaneler kurulmuştur. Ordu ve donanmanın ihtiyacı için barut hazırlanan yerlere baruthane deniyor. İlk baruthaneyi Sultan II. Bayezid yaptırmış. Malum Sultan II. Bayezid İstanbul'da tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Bunu aldatmaca bilmece olarak sorarlar. İstanbul'da tahta çıkan ilk padişah kimdir? Herkes Fatih Sultan Mehmet der. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Edirne'de tahta çıkmıştır. Evet, ilk baruthaneyi yaptıran Sultan II. Bayezid. Nerede? Kağıthane'de. Daha sonra Tophane'de, Ayasofya'da, Et Meydanı'nda, yani bugünkü Aksaray'da, Şehremin'inde, Unkapanı'nda da baruthaneler yapıldı ama 15. asırda bunların hepsi. Ayrıca Anadolu'da da ve Rumeli'nin bazı yerlerinde de baruthaneler ve güherçile kalhaneleri vardı. Güherçile barutun esasını teşkil eden bir metaldir. 18. asır başlarında değerli dinleyiciler, İstanbul baruthaneleri yetersiz hale düştü. Kapatıldı. Bakırköy'de büyük ve yepyeni bir baruthane kuruldu. Baruthane-i Amire'dir bunun adı. Diğer baruthaneler ortadan kaldırıldı. Gelibolu'da ve Selanik'te de yenileri açıldı. Bu baruthane hala durmakta malum. Her baruthanenin başına değerli dinleyiciler, geniş salahiyetleri olan bir idare amiri getirildi. İstanbul'da kurulan ilk Türk baruthanesinin 1490 tarihinde faaliyette olduğunu ve bu baruthanenin bir yıldırım isabeti sebebiyle civardaki 4 mahallenin de yanmasına sebebiyet verdiğini eski vesikalardan öğreniyoruz. İşte ilk İstanbul baruthanesi yanınca bir yenisini Sultan II. Bayezid Han ahşap olarak inşa ettirmiş. Bu baruthane Kanuni Sultan Süleyman zamanında kârgir hale getirilmiştir. Kârgir bugünkü betonarmenin muadilidir. Yığma inşaatlara denir. Kârgir yani kireç ve taş, Ermenice iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşuyor. O zamanlar Ermeniler hep yapı ustasıydılar. Kârgir kelimesi de onların dilinden gelmedir. Yani ahşap, kerpiç değil. Kireç ve taştan yapılan bina demektir. Bu binanın üzeri kurşunla kaplanıyor. Kârgirden yapılıyor. üzerine de kurşun kaplanıyor. Baruthanenin içinde her biri onar kantar ağırlığında yüze yakın tunç havan dibek bulunuyor. İmalathane su ile müteadik çarklar vasıtasıyla işliyor. Kağıthanedeki bu baruthanenin Sultan İbrahim devrinin sonlarına kadar işlediğini anlıyoruz. Yine Sultan II. Selim zamanında baruthaneler ıslah edildiği gibi idari bakımdan da birleştirilmiş ve baruthaneler nazırı bunların başına getirilmişti. Islahatçı Padişah Sultan 3. Selim devrinde baruthanelerin varidat ve sarfiyatı yani gelir ve giderleri ile icap eden tahsisatı yani ödeneği bir döner sermaye haline getiriliyor. Tarih vesikalarda ve kayıtlarda İstanbul'da bulunanlar hariç olmak üzere en sık adı geçenler arasında bilhassa Selanik baruthanesi ile Gelibolu, Bağdat, Kahire, Belgrad ve İzmir baruthaneleri var. İstanbul baruthaneleri hakkında fazla tarih kayıtlarında bilgi yok. Fakat arşivde çok vesika var. İstanbul baruthaneleri fetihten itibaren 5 devre geçiriyor değerli dinleyiciler. Ve at meydanı, Kağıthane, Bakırköy, Şehremini ve Azatlı baruthaneleri bunların en meşhuru. Sultan 4. Mehmet zamanında Selanik'te Müftü Değirmeni mevkinde bir baruthane varmış. Ve buranın idaresini Selanik kadısıyla Selanik Barut Mübaşirine vermiş hükümet. Bu baruthane 18. asır sonlarında yanmış. Gelibolu'ndaki baruthane daha ziyade donanmanın barut ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştu değerli dinleyiciler. Uzun süren harplerde Selanik ve İzmir baruthaneleri de Gelibolu baruthanesiyle beraber donanma için çalışırdı. Senede 2000 kantar barut istihsal edebilmesi yolunda bazı teşebbüslerde bulunulmuştu. Yine çarkları çift hale getirilmişti. 1795 tarihinden sonra yani Sultan 3. Selim devrinde bu baruthane ve diğer iki baruthane de artık çağın icablarına cevap veremediği için kaldırılmıştır. Değerli dinleyiciler, tarihi kayıtlara İstanbul Baruthanesi adıyla geçen ve Bakırköy civarında bulunan baruthane, İskender Çelebi Bahçesi'nin civarında deniz kenarında geniş bir sahayı kaplamaktadır. Tarihi kayıtlara göre 1698 yılının başlarında bir karar alınıyor. İskender Çelebi Bahçesi büyük bir baruthane kârhanesi atölyesi olarak düşünülüyor. Kârhane, kâr iş demektir. Hanede ev, iş evi, iş yeri yani atölye fabrika demektir. O zaman fabrika yok. Atölye manasına geliyor. Bu bahçe, köşkler ve diğer müştemilatla güzel bir mesire yeri manzarasındaydı o zamanlar. Neden? Şehrin dışında olsun istiyorlar baruthane. Neyse, Bakırköy baruthanesinin yapılması için Mahmut Çavuş görevlendiriliyor ve Mahmut Çavuş bir masraf keşfinde bulunuyor ve 30 yüke yakın akçe tespit ediyor bu masrafı. Binaya başlama anına kadar çarklar ve diğer aletlerin hazırlanması emrediliyor. Bu baruthanenin keşif defterlerindeki masraflarda görülen fazlalık dikkati çekmiş olmalı ki baş mimar Hüseyin Ağa tarafından bir keşif sahneye ikinci bir keşif yapılıyor ve o da önemli sayılabilecek alet tamirleriyle Bostan kuyusu dolapları gibi bazı kısımların tamiri yapılıyor bu keşif esnasında ve bu tamirat masraflarının bir kısmı Maraş hazinesinden, bir kısmı da hazineye amir eden yani devlet hazinesinden temin ediliyor. İstanbul Baruthanesi yapıldıktan az bir zaman sonra 1726 senesinin sonlarında müthiş bir yangınla harap oluyor. Bu yangınla çark havanları yanıyor. Taşçı ustaları marifetiyle Marmara Adası'nın subaşısına havale ediliyor. Tabii duvarlar yangında harap oluyor ve hassa baş mimarı yani saray baş mimarı Mehmet Ağa burayı yeni baştan tamir ediyor. 1726 yılının sonlarındaki Yangından sonra yeni bir tamir işine girişiliyor İstanbul Baruthanesi'nde. Mengenehane ve keskinhane ve el çarkları gibi bazı aksam da değiştiriliyor. Yeniden elden geçiriliyor. O devirde günümüze gelmiş bir keşifname metni var. O zamana kadar 20 tane çarktan senede 1500 kantar barut imal edilirmiş. Şimdi 5 yeni çark ile eskiye nispetle 2-3 misli barut yapılıyor. Tabii yeni keşiflerle makineler de daha güçlü hale getiriliyor. Efendim, barut imalinde kullanılan ve esas maddesi olan güherçiledir. Bunun tedarik edilmesi başlı başına bir meseleydi. Bilhassa İstanbul Baruthanesi'ne lazım olan bu ihtiyaç maddesi o devirlerde Karaman vilayetinin bazı kasabalarından geliyordu. Ayrıca Aydın, Konya, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Niğde, Aksaray da güherçile yapımıyla meşhur idi. Tabii o arada hassas bir iş bu. Bazı yolsuzluklar yapıldığı görülüyor 18. asır başlarında. Anadolu'dan satın alınıp da Mudanya yoluyla İstanbul Baruthanesi'ne getirilmekte olan güherçile, Bursa'daki güherçileciler tarafından başkalarına satılıyor. Bunun üzerine İstanbul'daki ilgili makamlar harekete geçiyorlar. Hatta o sırada yasak olmasına rağmen Bozkır ve Akşehir civarında da gizli olarak barut imal edildiği anlaşılıyor. O tarihlerde Tophane Nazırı meşhur Fethi Paşa, İstanbul'da korusu olan, harekete geçiyor ve güherçilenin başkalarına satılması ve devlet kanalı dışında barut imal edilmesi zaten yasak, tekrar tekrar yasaklandığı bildiriliyor. Çünkü barut imali son derece suistimallere açık, fitne zuhuruna elverişli bir konu. Onun için devlet bu hususta çok titiz ve hassas davranmış. Değerli dinleyiciler, Bakırköy Baruthanesi'nin bugün halen ayakta kalan yapılarına bakarak sağlam dış duvarları, kaba taştan içten ve dıştan kalın payandalarla kuvvetlendirilmiş bir mimari bütünlük gösterdiğini görüyoruz. Kağıthane ve mengenehane olarak kullanılan yapılar oldukça sağlam. Ayrıca kışın ıslak barutun uygun bir ısıtma sistemiyle kurutulduğu anlaşılmakta. Baruthanenin kuzey ve kuzeybatısını boydan boya çeviren sur duvarları diğerlerine göre kuvvetle örülmüş. Rutubete mani olması için. İçeriye doğru girinti şeklindeki nişlerle duvarlar teşkilatlandırılmış bir kale duvarı intiba veriyor. Deniz kenarında da gözetleme kuleleri var. Tabii hassas bir üretim bu. Son yıllarda buradaki turistik tesisin görünüşüne uygun olarak bu kuleler restore edilmiş. Mermer konsollara dayanan balkonlarla bu kulenin günümüzde eski baruthaneyi hatırlatması hakikaten ehemmiyetini bir kat daha arttırıyor. Bakırköy Baruthanesi önce Tophane'ye nakledildi değerli dinleyiciler. Sonra askeri fabrikalara bunun işi verildi. Bu mühim bir fonksiyon icra ettikten sonra olan bir şey. Baruthanenin bulunduğu sağ önce makine kimya endüstrisine geçti. Sonra da bir banka tarafından satın alınarak turistik bir tesis haline getirildi. Bu kadar sözü söylememizin sebebi buydu. İstanbul'da Bakırköy'de o güzel mimarisiyle, kırmızı tuğlalarıyla büyük bir meydanı işgal eden ve önünden gelip geçenlerin belki de acaba bu neydi diye düşündükleri İstanbul Bakırköy Baruthanesi'nin işte kısa tarihçesi budur değerli dinleyiciler. We'll be right back.
Tolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçti Tuna'dan kafilelere.
Şimşek gibi bir semte atıldık yeni kolda. Şimşek gibi tüm
boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette o gün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.
Atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Değerli dinleyiciler, ev mimarisi insan hayatının mühim unsurlarından birisi. Çünkü insan hayatının çoğu evde geçiyor. Evde de insanın ömrünün en çok geçtiği yer yataktır. Yatak kültürü yakın tarihimizde hayli değişikliklere uğradı. Büyük karyolalar, çek yatlar, yataklar derken bambaşka bir yatak kültürü bizim hayatımıza girdi. Bundan önce bizde yatak denince yerlere serilen şilteler, yatıp sabah olduğu zaman böyle katlanıp dürülüp kendisine mahsus yüklüklerde muhafaza ettiğimiz yataklar anlaşılırdı. Hayatımız çok değişti. Bir nebze bu karyolaların, yatakların tarihçesinden ve hayatımıza girişinden bahsetmek istiyoruz. Joseph de Maistre var, kültür tarihçisi. O hayatın diyor bir kısmı boyunca öbür kısmının dertlerini unuttuğumuz bir yerdir diyor yatak. Ve en eski zamanlardan beri hayatımızda üstün bir yer işgal ediyor. Buna şaşmamak lazım diyor. Roma'da en belli başlı mobilya yataktı değerli dinleyiciler. Romalılar geceleri orada yatar, gündüzleri orada misafir kabul eder, orada yazar, orada yemek yerlerdi. Yoksul, fakir ahali saman doldurulmuş şiltelerle iktifa ederdi. Asilzadelerin sabit veya portatif yatakları vardı. Bunlar eski Yunanlılardaki gibi altın, gümüş veya fil dişi işlemeli tahtadan yapılırdı. Bir kişilik veya karı koca için iki kişilik karyolalar, bir de ziyafetlerde kullanılan üç kişilikler vardı. Bunlar meşe, akça ağaç veya buna benzer ağaçlardan yapılırdı. Evde yatağa verilen ehemmiyeti belirtmek için her şey yapılırdı. Romalılarda yatarak yemek yemek bir üstünlük alametiydi. Misafirler sandaletlerini çıkarırlar ve köleler ayaklarını yıkayıp parfümler sürdükten sonra uzanıp yatarlardı. Eski Yunan'da, Homeros'un çağında mobilya garip bir lüks ve barbarlık karışımı şeklinde karşımıza çıkıyor. Yunan kralları da dahil olmak üzere herkes kendi evinin mobilyasını kendisi imal ederdi. Nitekim Ulis Penelope'ye baltayla bir ağaç gövdesini yontarak yatağını nasıl imal ettiğini anlatıyor. Yonttum, ayaklarını ekledim, oluklu burguyla deldim, üzerine altın, gümüş ve fil dişi süslerle kakmalar işledim, dibine de boğa derisinden kayışlar gerdim. Sonra parlak bir kırmızıya boyadım diyor Ulysseus. Bunu da Homeros bize anlatmaktadır. Eski Yunan kahramanlarından birisi bu. Eski Mısır sanatı üzerinde ölümün dirilişi beklediği ölüm döşeğini temsil etmektedir. Mısır yatakları aslan veya geyik ayaklarını temsil eden dayanakların üzerine oturtulurdu. Fakirler hasırdan yapılma ağlarla iktifa ederlerdi. Ortaçağ Fransası yatağa bir anıt, bir abide boyutları verdi. Çünkü birkaç kişi aynı yatakta yatardı. Yatakların yapımı sadeydi. Ayrıca şiltenin üzerine kenevirden veya ketenden çarşaf örtmek, üzerlerine yorgan gibi bir şeyler almak adet olmuştu. Bu yataklarda eski Avrupalılar çırılçıplak yatarlardı. Manastırlarda ise battaniye kullanılmazdı. Papazlar iç çamaşırların üzerinden serj kumaşlara sarınır, öyle yatarlardı. Ayrıca yün veya kuş tüyü yastıklar da kullanılırdı. 15. asra kadar sarayda vazifeli subaylar yerde yatarlardı. Çok rutubetli yerlerde ise üzerinde yattıkları şilte bir kerevete yerleştirilirdi. Rönesans devrinde artık zarif kerevetler yapılmaya başlanmıştır. 14. Louis zamanında yapılmış bir sayım sarayda her biçimde 400 adet karyola olduğunu gösteriyor. Kralın Versailles sarayındaki yatağı kırmızı kadifedendir, sırmalı bir örtüyle kaplıydı. Bu yatağı ben Versailles sarayında gördüm ve hakikaten haşmeti, ihtişamı gözleri kamaştırmaktadır. O devirde burjuvalar da lüks konusunda soylularla yarışmaya başlamışlardı değerli dinleyiciler. Yatağın merasimlerde ve görgü kurallarında bir yeri vardı değerli dinleyiciler. Fransa kralı Saint Louis'nin merasimlere başkanlık etmek için yatağa uzandığını biliyoruz eski Romalılarda olduğu gibi. Bundan sonra merasim karyolası kralın bir imtiyazı haline aldı. Ölümünden sonra da bu merasim yatağında ziyaretçilere teşhir edildi. Loğusa prensesler de ziyaretçilerini yatakta kabul ederlerdi. Zamanla bu adet yayıldı. Hamile soylu hanımlar süslenip püslenip misafirlerini yatakta kabul etmeye başladılar. Bu adet sonradan dul kadınlara da geçti. Baş sağlığı ziyaretlerini yatakta kabul eder oldular. Evet değerli dinleyiciler, Avrupa'da yatak, karyola zamanla büyük bir sosyal ehemmiyet kazandı. Ehemmiyeti arttıkça süsü de boyutları da artıyordu. 18. asırda pamuklu örtüler ve pufla ayak örtüleri de benimsenmeye başlandı. Asır konfor içinde gevşemeye yüz tutuyordu ki 1. İmparatorluk herkesi hizaya getirdi. Bu zaferler çağında karyolalar askeri bir şekil kazandı. 1. İmparatorluk devrinde Fransa'da eski Roma kültürünün adetlerinin ihya edildiğini görüyoruz. Ve kanepe yatak arası mobilyalar çok revaçtaydı. Hatta 1. İmparatorluk devrinin meşhur şahsiyetlerinden Madame Récamier var. Salonunu zamanın ediplerine, şairlerine, yazarlarına açan ve bir edebiyat meclisi haline getiren meşhur bir kadındır Madame Récamier. Madame Récamier'in böyle bir tarafı yüksek karyola kanepe arası bir mobilyası vardı. Ve bütün gününü onun üzerinde uzanarak geçirirdi. Hatta zamanın meşhur ressamlarından Jacques David kendisini resmetmiş. O resimde de Madame Récamier bu meşhur yatağının karyolasının üzerindedir. Ve daha sonra bu tip karyolalara Récamier karyola adı verilmiştir. Yani bir tarafında hiç kol konacak bir taraf yok. Fakat bir tarafında yüksek bir kol konacak taraf var. Yani bir tarafı düz bir tarafı yüksek. Böyle karyolalara Récamier tipi karyola denmiştir. İkinci İmparatorluk yani 3. Napolyon devri bir yenilik getirmedi. Yeniliği 1878 yılında İngiltere ortaya attı değerli dinleyiciler. Meşinden sade bir yatak. Bu yatak büyük sükse yaptı. Ayrıca açılan kapanan yataklar, duvara kaldırılan dolap yataklar yapılmaya başlandı. Ve nihayet kalabalık aileler için birbirinin içine geçen karyolalar, hatta ranzalar yapılmaya başlandı. Fransa'da L'Belle Époque yani mutlu devir, mutlu çağ diye anılan 20. asrın ilk yıllarında bakırdan, oymalı tahtadan, dökümden, beyaz veya siyah lake demirden romantik karyolalar ortaya çıktı ki günümüzde yine moda olmuştur. Bu arada taşralılar eski usul perdeli yataklara sadık kaldılar. Soğuk günlerde yatakları sıcak su torbalarıyla ısıtmak adetti. Bu perdeler aynı zamanda sineklerden, bilhassa sivrisineklerden de insanı koruyordu. Böylece perdeli yataklar kışın soğuktan, yazın sineklerden insanı koruyan mühim birer vasıta oldu ki bunun en basit görünümü cibinliklerdir. Değerli dinleyiciler, ecdadımız uzun yıllar şilte, döşek denilen yataklarda yattılar. Bunlar ya pamuktan ya yünden veya başka otlardan doldurulmuş şiltelerdi. Yün ve pamuk yataklar eski evlerde vazgeçilmez aksesuarlardandı. Pamuk umumiyetle yazın, yün ise kışın yatılan yataklarda kullanılırdı. Ve bunların her sene değilse bile iki senede bir sökülüp efendim atılması, havalandırılması, kabartılması icap ederdi. Yoksa yatak sertleşir, pamuk yataksa sertleşir, yün yataksa top top olur idi. Yani yünler belli yerlerde toplanır ve yatak kullanılmaz hale gelirdi. Yatağı yorgancılar veya her evin hanımları kendileri bizzat sırırlardı. Belli miktarda bir kumaş alınır, yün önceden yıkanır, kurutulur, havalandırılır, çırpılır ve yatak olmaya hazır hale getirilir. Ve ondan sonra yatak sırınır, sırıma derler ona. Kalın iğneler ve ipliklerle döşek yapılırdı. Bunu eskiden hemen her hanım döşek sırma ustasıydı. Zamanla belli hanımlar bu işi yapmaya başladılar. Düğün yemekleri yapanların da böyle ihtisaslaşması gibi belli hanımlar yorgan sırırlar ve yatak sırırlardı. Ama ilk zamanlar her hanım bunu bilirdi. Bu yataklar belli bir kalınlıkta olurdu. Şilte gibi çok ince değil. Şilte umumiyetle göçebe hayatta, çadırlarda, bir yerden bir yere giderken, at arabaların üzerini döşemekte veya yolculuk ederken kullanılırdı. Daha ince olurdu ve üzerine yatmak maksadıyla ve oturmak maksadıyla kullanılırdı. Döşekler biraz daha kalın olurdu. Her evde döşeklerin konulduğu bir yer vardı. Buna yüklük denirdi. Umumiyetle duvara oyulmuş büyük dolaplardı. Duvara oyma imkanı yoksa odanın bir köşesinde, her odada bu yüklük bulunurdu. Eskiden böyle karyola olmadığı için her evde, her odada sedir denilen bir takım sekiler, yükseklikler olurdu. Bunların üzerinde bir örtü, örtünün üzerinde bir yolluk halı, halının üzerinde çeşitli minderler ve arkasında ot yastıklar bulunurdu. Ot yastıklar üzerinde beyaz dantel veya beyaz iş örtüler serilir. Burada gündüz oturulurdu. Gece olduğu zaman yüklükten, herkesin odasında yüklük var dedik ya, döşekler çıkarılır, serilir. Örtüleri serilir, çarşafları, yastıkları, yorganları konulur, orada yatılır. Sabah olunca döşekler toplanır. Hatta onun usulü de vardır. Döşeğin bir ucu hafifçe katlanır, ondan sonra büyükçe bükülür, yuvarlanır ve dürüm gibi sırta alınarak taşınır. Asla kucakta taşınmaz. Döşek sırta alınarak taşınır. Kadın olsun, erkek olsun, döşek taşımak çok mühimdir. Yoksa insanın beli sakatlanır. Ve çok ağır döşekleri bile bu metotla kolayca taşımak imkanı hasıl olur. Döşekler toplanır, yüklüğe konulur ve sanki gece orada hiç yatılmamış gibi bir manzara arz eder. Herkesin yatak odası böyledir. O karyolalar falan henüz yoktur. Hatta banyolar bile herkesin yattığı odadadır. Bu sekilerin bir köşesinde bir delik vardır. Kapak kaldırıldığı zaman, tahta kapak, altı bir küçük banyodur. Bir iskemle oturulur, bir kova konup herkes orada yıkanabilir. Bu odalarda bir de ocak vardır. Ocakta odunu, her şeyi hazırdır. Zamanı geldiği zaman yakılır, su ısıtılır ve yıkanılır. Böylece her yatak odası aynı zamanda bir misafir odası mahiyetini de kazanırdı. Uzun yıllar bu böyle devam etti değerli dinleyiciler. Tanzimattan sonra Avrupa ile olan temasın artması ve Avrupa ile daha çok temasta bulunan Mısırlıların yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul'a gelmeleri üzerine İstanbul'a, arkasından Anadolu'nun diğer şehirlerine karyolalar yayıldı. Karyola tek kişilikten ziyade iki kişilik yapılırdı ve daha ziyade evlilerin yatması için ihdas edilmişti. Evli olmayanlar yine eski usul döşek serip sedirlerde veya yer yataklarında yatarlardı. Bu karyolalar ilk önce ahşaptan yapılırdı ve ufak tefek oymaları, süslemeleri olurdu. İki tarafın başı yüksek olurdu ve karyolalar mümkün mertebe yerden yüksek yapılırdı. Daha sonra demir karyolalar çıktı. Bu demir karyolalar milleti ahşap karyola yapma derdinden, zahmetinden kurtardı ve bütün Anadolu'ya yayıldı. Zamanla demir karyolaların yerini de mobilya usulü karyolalar aldı. Şimdi artık Anadolu'da bile yer yatakları kalmadı değerli dinleyiciler. Çekyat denilen kanepeler, yani gündüz oturulan, akşam ufak bir ameliyeyle yatak haline getirilen kanepeler bu döşeklerin yerini aldı. Kimse artık pamuk veya yün döşek istimal etmiyor, döşetmiyor. O eski güzelim pamuk veya yün yorganların yerini de artık içi elyafla dolu fabrikasyon yorganlar aldı. hayatımızda çok mühim değişiklikler oldu. Öyle ki günümüz gençlerine anlatılsa bunları masal gibi dinlemeleri mümkün.
Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Sazımdaki teller gibi çölde sen yeller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Bayram gelir bahar ile, tatlı esen rüzgar ile. Bayram gelir bahar ile, tatlı esen rüzgar ile. Bir kuş olup uçabilsem ela gözlü o yar ile. Bir kuş olup uçabilsem ela gözlü. Sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Yelken açtık yere doğru, bülbül öter güle doğru. Yelken açtık yere doğru, bülbül öter güle doğru. Çağırıyor bizi mehtap, uzanalım dile doğru. Çağırıyor bizi mehtap, uzanalım dile doğru. Sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi.
Değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.